Ayrım 19. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 183. Bir pazar sabahı Anandamoyi pan hazırlar. Yanında oturan Sasi de fel felek dilimlerken Binoy odaya girdi. Utanan Sasi kucağındaki meyveleri yere dökerek kaçtı. Anandamoyi Sasi'nin kaçışına gülümsedi. Binoy herkesle arkadaş olmaya çalışırdı. Sasi ile de hep iyi geçinmişti. Hep birbirlerine şakalar yaparlardı. Sasi, Binoy'un ayakkabılarını saklar, Binoy ona bir öykü anlatmaya söz vermeden geri vermezdi. Binoy da öc almak için Sasi'nin yaşadıklarının iyice süslenip püslenmiş şekilleri olan öyküler uydururdu. Bu tam da Sasi'ye uygun bir cezaydı. Çünkü Sasi ilk önce Binoy'u yalancılıkla suçlar, sonra iyice bağırarak öykülerin tersini anlatmaya çalışır, sonunda da tamamen yenilmiş bir halde odadan koşarak çıkardı. Bazen Binoy ile ilgili benzer öyküler uydurmaya çalışırdı ama uydurma konusunda rakibiyle boy ölçüşemezdi. Ama ne olursa olsun Binoy geldiğinde her şeyi bir yana bırakır, onunla eğlenmek için yanına koşardı. Bazen Binoy'u o kadar çok bunaltırdı ki Anandamoyi onu azarlamak zorunda kalırdı. Ama suç yalnızca onun değildi. Çünkü Binoy belasını bulmak için o kadar çok uğraşırdı ki Sasi de sonunda dayanamazdı. Bu yüzden şimdi aynı Sasi, Binoy geldiğinde odadan uçarak çıkınca Anandamoyi gülümsedi. Ama bu hüzünlü bir gülümsemeydi. Bu önemsiz olaya Binoy'un da canı çok sıkılmıştı. Bir süre hiçbir şey söylemeden öylece oturdu. Bir anda aslında Sasi ile olan ilişkisinin ne kadar garip olduğunu anladı. Evlilik önerisini kabul ettiğinde yalnızca Gora ile olan arkadaşlığını düşünüyordu. Ama bu evliliğin diğer ilişkilerine yapacağı etkiyi hiç düşünmemişti. Bunun yanında gazetelerinde sık sık Hindistan'da evliliğin kişisel değil, toplumsal bir olay olduğu ile ilgili yazılar yazmıştı. Bu öneriyi kabul ederken de kendi kişisel düşüncelerini hesaba katmamıştı. Şimdi Sasi'nin müstakbel kocasını görür görmez utanç içinde kaçtığını görünce ilerideki ilişkilerinin nasıl olacağını anlamıştı. Gora'nın aslında yapmak istemeyeceği şeyleri yapması için kendisini nasıl peşinden sürüklediğini fark edince hem arkadaşına kızmış hem de kendisine sitem etmişti. Daha ilk başta Anandamoyi'nin bu işten kendisini vazgeçirmeye çalıştığını anımsayınca ondaki bu sezgi gücüne hem şaşırmış hem de ona hayran olmuştu. Anandamoyi Binoy'un aklından geçenleri okuyabiliyordu. Düşüncelerini başka yöne çevirmek için Binoy dün Gora'dan bir mektup aldım dedi. Ne diyor mektupta diye sordu Binoy dalgın dalgın. Kendisiyle ilgili pek bir şey söylemiyor diye yanıt verdi Anandamoyi. Ama ülkemizdeki fakir insanların içinde bulundukları acıklı durumları anlatıyor. Yargıcın Gospara diye bir köyde yaptığı yanlışlıkları uzun uzun anlatmış. O anda Gora'yı düşmanı gibi gören Binoy sabırsızca Gora yalnızca başkalarının hatalarını görür dedi. Ama kendi kardeşlerimize yaptıklarımızı hoş görür ve bunlara erdem adını verir. Anandamoyi Binoy'un Gora'nın muhaliflerinin şampiyonu gibi ona darbe vurmaya hazırlandığını görüp gülümsedi ama bir şey demedi. Binoy sözüne devam etti. Anneciğim, gülümsüyor ve neden bu kadar kızgın olduğumu merak ediyorsunuz kuşkusuz. Nedenini size anlatayım. Geçen gün Sutir beni taşradaki bir arkadaşın evine götürdü. Kalküta'dan yola koyulduğumuzda yağmur başladı. Tren kavşakta durduğunda elinde bir şemsiye tutan Avrupalı gibi giyinmiş bir Bengali gördüm. Karısının arabadan çıkışını izliyordu. Kadının kucağında çocuğu vardı. Şalıyla onu zar zor örtebiliyordu. Arabadan çıkar çıkmaz yağmurun altında kaldı. Soğuk ve çekingenlikten titriyordu. Kocası şemsiyesinin altında utanmadan duruyordu. Karısı da doğal bir şeymiş gibi şikayet etmeden kabullenmişti durumu. İstasyondaki hiç kimse bunu yanlış bir şey olarak görmüyor gibiydi. Onları böyle görünce ister fakir ister zengin olsun Bengalli hiçbir kadının ne güneş ne de yağmura karşı bir koruması olduğunu anladım. O anda kadınlarımıza, meleklere ya da tanrıçalarımıza gösterdiğimiz saygıyı gösteririz yalanını bir daha söylememeye and içtim. Binoy sesini ne kadar çok yükselttiğini anlayınca bir anlığına sustu. Sonra her zamanki sesiyle devam etti. Her zaman yaptığım gibi size de ders verdiğimi düşünüyor olabilirsiniz anne. Sanki ders veriyormuşum gibi konuşmaya alışmışım belki de. Ama şimdi yaptığım bu değil. Kadınlarımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu daha önce hiç düşünmemiştim. Ama artık gevezeliği bıraksam iyi olur. Çünkü o kadar çok konuşuyorum ki hiç kimse söylediklerimin kendi fikirlerim olduğuna inanmıyor. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Binoy bunları söyledikten sonra geldiği gibi aniden kalkıp gitti. Binoy gittikten sonra Ananda Moi, Mohim'i yanına çağırıp Binoy ile Sasi'nin evliliği hiçbir zaman olmayacak dedi. Neden? Evlenmelerine karşı mısınız? Evet, karşıyım. Çünkü sonunda bu evliliğin gerçekleşmeyeceğini çok iyi biliyorum. Yoksa neden karşı olayım? Ama hem Gora hem de Binoy razı geldi. Neden olmasın ki? Elbette siz karşı çıkarsanız Binoy, Sasi ile asla evlenmez. Binoy'u senden iyi tanıyorum. Gora'dan da mı iyi tanıyorsunuz? Evet, Gora'nın tanıdığından daha iyi tanıyorum Binoy'u. Durumu her yönüyle inceledikten sonra bu evliliğe razı gelemem. Peki, ilk önce Gora'nın gelmesini bekleyelim. Mohim, beni dinle. Eğer bu iş üstünde diretmeyi sürdürürsen, sonu iyi olmayacak, bana inan. Gora'nın bu konuyla ilgili Binoy'la bir daha konuşmasını istemiyorum. Peki, bir yolunu bulacağız bakalım, dedi Mohim. Sonra da ağzına bir parça pan atıp odadan çıktı. Gora yolculuğa yanında 4 arkadaşı, Abinash, Motilal, Basanta ve Ramapati ile başlamıştı. Ama bir süre sonra hepsi de Gora'nın coşkusuna ayak uydurmanın mümkün olmadığını görmüştü. Abinash ve Basanta birkaç gün sonra hasta olduklarını bahane ederek Kalküta'ya geri dönmüşlerdi. Geriye kalan ikisi ise Gora'ya olan bağlılıklarından liderlerini yalnız bırakmamışlar ama bu yüzden de az acı çekmemişlerdi. Çünkü Gora, yolculuk ne kadar uzun sürerse sürsün, ne yoruluyor ne de sıkılıyordu. Gora bu Brahman gezginlerine misafirperverlik gösterenlerin evlerinde kalıyordu. Kaldıkları yer ne kadar rahatsız olursa olsun, kalacak başka yer aramıyordu. Köylüler Gora'nın etrafında toplanıp onu dinliyor, ondan ayrılmak istemiyorlardı. Gora, Kalküta'nın kültürlü ve refah içinde yaşayan toplumu dışındaki insanların nasıl yaşadığını ilk defa görüyordu. Hindistan'ın bu uçsuz bucaksız kırsal kesiminde yaşayanlar ne kadar da bölünmüş, fakir ve zayıftı. Ne kendi güçlerinin farkındaydılar ne de kendi yaşam koşullarıyla ilgiliydiler. Birbirlerinden yalnızca birkaç kilometre uzakta bulunan bu köylerin arasında ne kadar da geniş sosyal uçurumlar vardı. Önlerine koydukları hayali engeller yüzünden dünyada yaşanıp bitenlere katılmıyorlardı. En değersiz şeyler bu insanlar için ne kadar da önemliydi. Geleneklerinden asla kopmuyorlardı. Gora, kendi gözleriyle görmüş olmasa, bu insanların zihinlerinin ne kadar tembel, yaşamlarının ne kadar önemsiz ve çabalarının ne kadar zayıf olduğunu tahmin bile edemezdi. Bir gün Gora'nın kaldığı bir köyde yangın çıktı. Köylülerin böylesi büyük bir felaket karşısında bile kaynaklarını kullanamadıklarını görmek onu şaşkına çevirmişti. Her şey karmaşa içindeydi. Köylüler bir o yana bir bu yana ağlayıp inleyerek koşuşturup duruyorlardı. Kimsenin yararlı bir şey yaptığı yoktu. Yakınlarda su kaynağı yoktu. Kadınlar kullanacakları suyu çok uzaklardan getiriyorlardı. Köyün en zenginleri bile sıkıntılarını gidermek için sarnıç yaptırmayı akıl edemiyorlardı. Daha önce de yangınlar olmuş ama herkes bunları alın yazıları olarak kabul etmiş. Bu gibi durumlar için su saklayabilecekleri bir yer yaptırmayı düşünmemişlerdi. Alışkanlıkları yüzünden en önemli ihtiyaçları ile ilgili kafa yormayan bu insanlara ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışmanın ne kadar gülünç olduğunu anladı Gora. Onu en çok şaşırtan ne Motila'nın ne de Ramapati'nin gördüklerinden rahatsız olmamasıydı. Bunun yerine Gora'nın endişesini gereksiz görüyorlardı. Yoksullar böyle yaşamaya alışıklar diye düşünüyorlardı. Bize sıkıntı verici gelen şeyleri onlar umursamaz bile. Köylüleri daha iyi yaşam koşullarına kavuşturmaya çalışmayı yalnızca aşırı duygusallık olarak görüyorlardı. Ama zengin ya da fakir, eğitimli ya da cahil, bu insanların içinde bulundukları, attıkları her adımda kendilerine köstek olan cehalet, acı ve zavallılıkla karşı karşıya kalmak Gora için bir işkenceydi. Bir süre sonra Motilal bir yakınının hasta olduğu haberini alıp eve döndü. Gora'nın yanında yalnızca Ramapati kalmıştı. Yolculuklarını sürdürürken bir nehrin kıyısındaki bir Müslüman köyüne ulaştılar. Uzun bir süre kalacakları bir yer aradıktan sonra diğer evlerden uzakta yaşayan Hindu bir berberin evini buldular. Adam Brahman konuklarını uygun şekilde karşıladı. Gora ve Ramapati içeri girdiklerinde evde kalanlardan birinin berber ve karısının evlat edindikleri bir Müslüman çocuk olduğunu gördüler. Dinine sıkı sıkıya bağlı olan Ramapati'nin bu duruma canı çok sıkılmıştı. Gora, yaptığının bir Hindu'ya yakışmadığını söyleyince berber şu karşılığı verdi. Ne fark eder efendim? Biz Tanrımıza Hari diyoruz, onlar Allah. Bundan başka bir farkımız yok ki. Bu arada güneş iyice yükselmiş, kendini hissettirmeye başlamıştı. Nehir iyice uzakta, kızgın kumların ardında kalmıştı. Ramapati susuzluktan yanıyor, bir Hindu'nun içebileceği temiz suyu nereden bulabileceğini düşünüyordu. Berberin evinin yakınlarında küçük bir kuyu vardı ama bu dönmenin kirlettiği suyu içemezdi. Bu oğlanın kimi kimsesi yok mu diye sordu Gora. Annesi de babası da sağ ama öksüz olmasıyla ailesinin yanında olmasının arasında bir fark yok diye yanıt verdi berber. Ne demek istiyorsun? Bunun üzerine berber oğlanın öyküsünü anlatmaya başladı. Üzerinde yaşadıkları arazi, çivit otu yetiştiriciliği yapan plantasyon işletmecilerine kiralanmıştı. Bu işletmeciler, nehir kıyısındaki alüvyonlu, bereketli toprakları işleme hakkını mülk sahibi köylülerden almak için uzun zamandır uğraşıyorlardı. Bütün köylüler haklarını sahiplere bırakmışlar, yalnızca Gosepara köyünde yaşayanlar bu işletmeciler tarafından topraklarından atılmaya karşı koymuşlardı. Bu köylüler Müslümandı. Liderleri Faru Sardar'ın da kimseden korkusu yoktu. İşletmecilerle çıkan kavgalar sırasında Faru Sardar polise karşı geldiği için iki kez hapse atılmıştı. Onu neredeyse açlıktan ölme noktasına getirmişlerdi. Ama Faru Sardar kimseye boyun eğmemişti. O yıl çiftçiler nehir kıyısındaki alüvyonlu topraklardan erken mahsul almışlardı. Ama işletmeci bir ay önce yanına eli sopalı adamlarla gelmiş, toplanan bütün ürüne el koymuştu. O sırada köylü dostlarını savunan Faru Sardar, sahibin sağ eline öyle güçlü vurmuştu ki kesilmesi gerekmişti. Daha önce kimse böylesi bir cesaret görmemişti. Ama o andan sonra polis, köyü yakıp yıkmaya girişmiş, taş üstünde taş bırakmamıştı. Ne bir tek ev yağmalamalarından kurtulmuş, ne de kadınların namusu kalmıştı. Birçoğu Faru ile birlikte hapse tıkılmış, kalanların çoğu da köyden kaçmıştı. Faru'nun evinde ise hiçbir yiyecek kalmamıştı. Karısının sari olarak giyebileceği bir parça kumaşı vardı. Bu yüzden toplum içine de çıkamıyordu. Tek oğulları Tamiz, berberin karısına teyze diyordu. Oğlanın neredeyse açlıktan ölmekte olduğunu görünce bu iyi kalpli kadın çocuğu alıp evine getirmişti. 4-5 kilometre ötede çivit fabrikasının büroları vardı. Polis müfettişi ve adamları buraya konuşlanmışlardı. Köye ne zaman tekrar saldıracaklarını ve sorgulama adı altında neler yapacaklarını kimse bilmiyordu. Geçen gün aniden berberin eski komşusu Nazim'in evine gelmişlerdi. Nazim'in başka bir eyaletten kız kardeşini görmeye gelen bir kayınbiraderi vardı. Onu görür görmez polis müfettişi hiçbir kışkırtma ya da neden olmadan "Demek bir dövüş horozu daha, bakın nasıl da kabarıyor değil mi?" demiş, ardından suratına copuyla vurmuş, adamın dişlerini dökmüştü. Bu gaddarlık karşısında kadın kardeşine bakmak için hemen yanına koşmuştu ama bir darbeyle o da yere serilmişti. Eskiden polis bu bölgede böylesi zalimlikler yapmaya cesaret edemiyordu. Ama bütün güçlü kuvvetli erkekler ya tutuklanmış ya da köyü terk etmiş olduğundan şimdi karşılık görmeden bütün öfkelerini köylülerden çıkarıyorlardı. Bunun ne kadar süreceği de kimse bilmiyordu. Gora berberin anlattıklarını gözünü kırpmadan dinliyordu. Ama Ramapati susuzluktan yanıyordu. Berberin öyküsünü bitirmesini beklemeden söze karıştı. En yakın Hindu evi ne kadar uzakta? Çivit fabrikasının kira tahsildarı Madhav Chatterji adında bir Brahmandır. Buraya en yakın oturan Hindu o. 4-5 kilometre uzaktaki büroların orada oturuyor. Nasıl bir adam peki diye sordu Gora. Şeytana pabucunu ters giydirecek biridir diye yanıt verdi berber. Hem onun kadar zalim hem de tatlı dilli birini daha göremezsiniz. Bütün bu zamandır polis müfettişini evinde konuk ediyor ama masrafların hepsini de bizden toplayacak. Gel Gora babu gidelim diye araya girdi Ramapati sabırsızca. Buna daha fazla katlanamam. Berberin karısının kuyudan su çekip testi testi suyla Müslüman oğlanı yıkadığını görünce sabrı iyice taşmıştı. Sinirleri o kadar gerilmişti ki evde bir dakika daha kalacağını sanmıyordu. Evden çıkarlarken Gora berbere, bütün bu rezalete rağmen neden burada kaldınız, yanlarına gidebileceğiniz bir akrabanız falan yok mu diye sordu. Kendimi bildim bileli burada yaşadım dedi berber. Komşularımızla birbirimize çok bağlıyız. Yakınlardaki tek Hindu berber benim. Toprakla işim olmadığı için de fabrikadakiler beni rahat bırakıyor. Hem köyde neredeyse hiç erkek kalmadı. Ben de gidersem kadınlar korkudan ölürler. Peki o zaman biz de gidelim artık dedi Gora. Ama yemek yedikten sonra tekrar uğrarım. Bu uzun öyküyü dinleyen, açlık ve susuzluktan tükenmiş olan Ramapati'nin bütün hiddeti inançlılıklarıyla belayı davet eden köylülere yönelmişti. Bu Müslüman baldırı çıplakların güçlülere karşı böyle baş kaldırması inatçılık ve delilikten başka bir şey değildi ona göre. Böyle bir ders almayı hak etmişlerdi. Böylelikle küstahlıklarının cezasını da ödemişlerdi. Bu tür insanlar diye düşünüyordu Ramapati. Her zaman polisle çatışır, bunun tek sorumlusu da kendileri. Neden efendilerine boyun eğmiyorlar ki? Bu bağımsızlık gösterisi neye yaradı? Bu delicesine övünme nerede şimdi? Yani Ramapati bütün kalbiyle sahiplerden yanaydı. Öğle güneşinin altında kızgın kumları geçerken Gora tek bir sözcük bile etmedi. Sonunda çivit fabrikasının çatısı ağaçların arasından göründüğünde aniden durup Ramapati sen git bir şeyler ye dedi. Ben berberin evine dönüyorum. Ne demek istiyorsun yani? Yemek yemeyecek misin? Brahman'ın evinde bir şeyler yedikten sonra gidemez misin? Ben başımın çaresine bakarım, sen endişe etme diye yanıt verdi Gora. Sen yemek yiyip Kalküta'ya geri dön. Sanırım bu Gosepara köyünde birkaç gün kalmam gerekecek. Sen buna dayanamazsın. Ramapati'nin bütün vücudundan soğuk terler boşandı. Kulaklarına inanamıyordu. Gora gibi iyi bir Hindu nasıl olur da bu pis insanların evinde kalmaktan söz edebilirdi? Delirmiş miydi yoksa açlıktan ölmeye mi niyetliydi? Ama düşünmekle yitirilecek zaman yoktu. Her an sanki bir ömür gibiydi. Kalküta'ya kaçma fırsatını yakalamışken en iyisi gitmekti. Fabrikaya gitmeden önce alev alev yanan çıplak kumları geçen Gora'ya bir bakış attı. Ne kadar yalnız görünüyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 192.